Ayrım 3, Yüksek Topuklar, Muraten Mungan, sayfa 30. 3. Ak Merkez. Ev birdenbire bir kapanı olmuştu benim için. Dışarının açık havanın en azından tahammül gücümü artırabileceği düşüncesiyle bir an önce evden çıkmak istedim. Tam çıkarken üzerine alması gereken hırka mı olsun, mont mu olsun konusunda karar veremediği için biraz daha oyalandık ama ben bu kadarına razı olmaya başlamıştım bile. Tanışmamızın buraya kadar olan bölümünden çocuk parkına gitmemizin pek de uygun olmayacağını anlamış bulunuyordum tabii. En azından bunun onun için ilk seçenek olamayacağını. Benim de aklıma başka bir yer gelmiyordu doğrusu. Çocuk gezdirmek için çok fazla yer bilmiyordum. Filmlerde böyle durumlarda yanında mısır gevreyen sarışın, geniş omuzlu ve yakışıklı bir adamla gidilen sirkler vardır. Kaldı ki sirklerden de, konusu sirkte geçen filmlerden de hiç hoşlanmam. Her yanımız sirkle dolu olsa bile bu bir çözüm olamazdı. Sarışın geniş omuzlu bir adam. Belki. Bir yandan da Tude'nin oynayabileceği yaşta çocuğu olan arkadaşlarım hızla geçiyordu aklımda. Onlardan birinin evine gitmesek bile bir yerde buluşabilirdik. Çocuklar kendi aralarında oynar, ben de biraz laflardım. Aslında canım da kimseyi çekmiyordu. En doğrusu ona sormaktı. Ne dersin Tude? Nereye gidelim seninle? Size uzak gelmezse galeriye gidebiliriz ya da Ak Merkez'e. Açıldığından beri tam gezemedim doğrusu. En son anneannemle gitmiştim. Hasta olduğu için fazla kalamadı tabii. Fazla kalamamak, galeriye, Ataköy, Ak Merkez, çarşı, Allah. Gezmek için ilk aklıma gelen yer bir alışveriş merkezi olmazdı doğrusu. Bir kere sormuş bulunmuştum, geri alamazdım. Sonunda kendime de mazur gösterebileceğim gerekçeler bularak Ak Merkez'e yollandık. Epeydir hiç çarşı gezmemiş, vitrin bakmamıştım. Benim için de bir değişiklik olurdu. Birçok kadının aksine alışveriş yapmaktan nefret ederim. Ne yazık ki huylarımın büyük çoğunu birçok kadının aksinedir. Her seferinde ilk girdiğim dükkandan tam da aradığım şeyi bir kere de bulup çıkmak isterim ama o kör alısıca talihim hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da bana hiç yardım etmez. Çoğu kez sıkılır, bunalır, terler, biraz da tezgahtar kıza çok ayıp oldu diyerek tezgahın üstünde oluşturduğum yığıntıdan en makul olabilecek şeyi alır çıkarım. Alışveriş gezilerim çoğu bunun gibi şanlı yenilgilerle doludur. Bluz, gömlek, eşarp neyse ne de elbise, etek, pantolon alışverişi iyice canımı sıkar. Soyun giyini vardır, perdenin ya da bir ahşap bölmenin arkasına geçmen, perdeyi çekmen ya da kapıyı kapatman gerekir. O havasız daracık yerde terliğe terliğe soyunup giyinmeye çalışırsın, kolyen bluzun yakasına takılır, küpen düşer, çorabın kaçar, üstünden çıkanları amacın tersine hiç de kullanışlı olmayan kimi çıkıntılara asmaya çalışırsın. Tezgahtar kıza en ufak bir kuşku bile duymadan gerine gerine söylediğin beden numarasındaki şeyin içine sığamadığını dehşetle fark eder. Epeydir görmezden gelmeye çalıştığın kilolarınla kıstırıldığın bu delikte kaçınılmaz bir biçimde yüzleşirsin. Üstelik kendine bir hoşluk yapmak için geldiğin böyle bir yerde, böyle bir vesileyle bu acı gerçeğe kabullenmek zorunda kalmak ağır gelir. Üzerine olmayan bedenleri, bu biraz dar geldi galiba gibi aptalca cümlelerle dışarı uzatırken kendi küçük düşmüş hissedersin. Daha kötüsü verilen yeni bedenin de sana olmamasıdır ki bu işin hiç şakasının kalmadığını gösterir. Sen öyle beden beden şeylerin arasında soluyarak cebelleşirken seslendiğin tezgahtar kız da artık orada değildir. Seni kilolarına baş başa bırakmış, belki de beden numarasını bir kere de söyleyebilen başka birine gitmiştir. Seslenip cevap alamadığın böyle durumlarda perdenin aralığından başını uzatıp o ağzı açık tezgahtar kızı araman da gerekebilir. Sen kötü vodvillerdeki laf dinleyen hizmetçi kızlar gibi başın öyle perdenin arasında onu aranırken gençliğini buralarda heder etme hiç de niyetli olmayan tezgahtar kızımız seni tamamıyla unutmuş olarak gözü vitrinden dışarı dalmış onu buradan kurtaracak prensin hayalini kurmaktadır. Sen öyle etrafa dökülmüş saçılmış şeylerin arasında perdeye dolanmış olarak dururken başka bir tezgahtar yanında müşterisiyle senin soyunma kabinini boşaltmanı manalı ve ısrarlı gözlerle beklemektedir. Bütün bunların sonunda yalnızca bir tek duygu kalır içinde. Bir an önce buralardan kaçmak. En uzaklara kaçmak. Seni kimsenin bulamayacağı yerlere kaçmak. Alışveriş benim için böyle bir kabustur işte. Ak Merkezmiş. Sokağa çıktığımızda biraz yürüyelim istedim. Hava güzeldi. Ilık bir güneş vardı. Hafif de bir esinti. Tam da benim sevdiğim İstanbul'daki artık az rastlanır bir hava. Evden çıkar çıkmaz kendimi birdenbire o alışveriş merkezinin ortasında onca insan arasında bulmak istemedim. Yukarı doğru yürümeye başladık. Işıklarda durduk. Karşıda yanında küçük bir kız çocuğu olan ben yaşlarda bir kadın da bu tarafa geçmek için bekliyordu. Karşılıklı birbirimizi süzdük. Yeşil yandı. Yol ortasında yan yana geldiğimizde yüzünde onaylayıcı bir ifade ve anlayışlı gözlerle nedenini başta anlamadığım bir biçimde gülümseyerek geçti. Bizi anne kız sanmış ve kendilerine benzettiği için de kendince aramızda bir ittifak kurmuş, bizi onaylamıştı. Bizim varlığımızda kendi hayatını da onaylamıştı. O gülümseme bir aferin gülümsemesiydi. Biz doğru yapan insanlardık. Modern görüşlü bir anne ve çok bilmiş şirin kızı. Bizler birbirimizi nerede görsek tanırdık. Eflatun bir saç bağı bizi birbirimize bağlıyordu. Dışarıdan böyle görünüyorduk demek. Ben bu hayatı seçmemek için neler yapmıştım oysa. Nelerden vazgeçmiştim. Kendimi haksızlığa uğramış hissediyordum. Daha fazla yürüyemezdim. Karşıya geçer geçmez bir taksi çevirdim. Taksici, karşıdan binseniz daha kolay olur abla dedi. İleriden U dönüşü yaparsın dedim. Geri dönüp yeniden ışıklarda duracak, yeniden ana kız sanılacak halim yoktu. Doğru ak merkeze. Taksideki radyo elbette açıktı ve belli ergenlikten yeni çıkmış bir delikanlı sıfır oktav sesiyle ve şurupsu bir yıvışıklıkla Türk pop müziği söylüyordu. Tude arabaya biner binmez çalan şarkıya büyük bir aşkla eşlik etmeye başladığı için radyoyu kapattırma gibi bir şansım olmadı. Ak merkeze kadar kulaklarıma öksürük şurubu aktı. Ak merkeze adım adım atar atmaz Tude'ye bambaşka bir hava gelmiş. Sanki birkaç yaş birden büyümüştü. Yüzünde ampul yanmıştı, gözleri ışıyordu. Mutluluk kapı yutmuş gibiydi. Dışarıdan bizi görenler sanki kutsal yerleri geziyoruz sanırdı. Bir huşu, bir huşu. Hemen bir vitrin önünde duruyor. Güzel bulduğu her şey için ağlamaklı bir ses kullanan bütün o nefret ettiğim kadınlar gibi göğüs geçirerek aynı sesle bana "Ay, ne güzel değil mi?" diye içli içli soruyordu. Ben 3 vitrin baktıktan sonra pes etmiş, daha şimdiden oturabildiğimiz bir kafe gözüme kestirmeye çalışıyorken o elimden tutmuş beni o dükkandan bu dükkana sürüklüyordu. Kapıldığı heyecan, taşıdığı enerji gözümü korkutmuştu. Bu geziyi kısa kesmenin, onu engellemenin imkansızlığını anlamış bulunuyordu. Yanlış yerde kullanacağım bir davranış kararlılığıyla otoritemi sarsmaktansa ben de çaresiz ilgilenmiş gibi yaparak ardı sıra sürükleniyordu. Ne de olsa bugün onun günüydü. Biraz dışımı sıkmalıydım canım. Oysa önümüzde milyonlarca vitrin uzanıyordu. Çok ampullü, çok camlı ışıktan bir karanlık. Erken kadınlarmış, şu küçük kızın yüzünde alışveriş krizinin bütün hummasını görmek mümkündü. Defalarca tanık olduğum onca örneğe karşın tüketim toplumu kavramı benim için neredeyse ilk kez okuduğum teorik kitaplardaki kuru tanımının akademik içeriğin dışına çıkmış, canlanıp hayat bularak karşında soluk alıp veren bir figüre, kanırtıcı bir gerçekliğe dönüşmüştü. İyi ambalajlanmış olmasının bütün yanıltıcı olanaklarını kullanan bu dünya, tüketim sarhoşluğunun, alışveriş krizinin yaralayıcılığını, öldürücülüğünü perdeliyordu. Yaptığım iş bu ambalajın bir parçasıydı. Bunu görmezden gelemezdim. Bu konuda kıvırtamazdım. Tuhaf bir biçimde yarılmış, ikiye bölünmüş, işimin yalnızca bir bölümünü düşünerek, kendimi işin geri kalanını soyutlayarak, ambalajına çalıştığım sistemin bir dişlisi olarak yaşıyordum. Reklamcılık yapmak zorunda kalmış her solcu eskisi gibi ben de üstesinden gelemediğim bir suçlunun pençesindeydim. Bu suçlu gerçekliğim şimdi bir kadının bütün yaşlarını yaşayan 5 yaşında bir figür olarak karşımda duruyor, alışkanlıkların zamanla körelttiği çelişkilerimi yeniden parlatıyordu. Görmezden gelemediğiniz çelişkiler gözünüzü daha fazla kamaştırır. Onun gözünü boyayan ambalaja çalışıyordum. Bu sahte dünyanın yaratılmasına uğraşıyordum. Yazılar, görüntüler, imajlar bizim imzamızdan geçiyordu. Bütün bunların altında bizim imzamız duruyordu. Dünyanın kandırılmasına yardım ediyorduk. Birden Tude'ye karşı bir şefkat duydum. İlk kez bir şefkat. Bunu onun hak edip etmediği önemli değil. Hem benim şefkat sandığım duygunun suçluluk olma ihtimalini de unutmamalı. Nitekim bir süre sonra döne döne vitrinlerini ezber ettiğimiz o dükkanların birinden ona herhangi bir hediye almam gerekir diye kaygılı bir telaşa kapıldım. Bir yanıyla istemeden de olsa işlediğim bir kusura karşılık gönül alma gibi olacaktı bu hediye. Elbette buna çok memnun oldu. Saklanamayacak ölçüde bir sahtekarlık göstererek aynı ağlamaklı sesle "Ama çok pahalı bir şey olmasın, olur mu lütfen?" dedi. Bugünün hatırası olarak saklayacağım ufak bir şey olsun. Bu edebi cümleyi bir kere de kurdu. Görüyorsunuz ya, bu kıza karşı şefkatinizi uzun süre koruyamıyordunuz. Sonuçta bugünün hatırası olabilecek en ufak şey için o günün parasıyla 2 milyon lira ödedim. Artık üzerine bir kahve içmenin zamanı gelmişti. Oturacağımız kafeyi seçmenin de hâlâ biraz zamanınızı aldığını söylemeliyim. Her kafenin ayrı bir yanını sevmiş, bir türlü karar veremiyormuş. Sonuçta çoluk çombalağın fazla olduğu bol olanlı fast foodlardan birine oturduk. Benim salaklığım tabii. Bu kadar erken gelişmiş kızımızın çapkınlığa eğilimli olduğunu tahmin etmeliydim. Ben kahve demenin ne derece doğru olabileceğini bilemediğim koyu renkli, yıvışık bir sıvıyı, üstelik karton bardaktan içer gibi yaparken o hamburger, kızarmış patates ve kola söylemişti. Yemeğini küçük lokmalarla yiyor, bardağındaki kamışla kolasından küçük ve zarif yudumlar çekiyor ve hiç kimseyi atlamadan ve hiç yorulmaksızın gelen gidenler hakkında kötücül yorumlarda bulunuyordu. Birden bir erkeklere bakarken kullandığı yüzüyle kızlara bakarken yüzünün aynı olmadığını fark ettim. Yo, hayır, bu kadarını öğrenmiş olamazdı. Yoksa feminist teoriler yanılıyor muydu? İnsanın değişmez tabiat diye bir şey mi vardı? Kızlara karşı didiklercesine bir merakla, haset, kıskançlık, rekabet diye tanımlanabilecek duygularla her an her türlü yarışa hazır olduğunu bildirir gibi meydan okuyucu bir tavır takınıyor. Erkeklere ise ilgi ve şefkate muhtaç esirgenmesi ve korunması gereken melek yüzü, kendine sahip çıkacak olan kişiye dünyanın gizli nimetlerini ödül olarak sunmaya hazır, küçük, cazip, seksi kız olarak süzüyordu. Kadının bu kadar erken öğrenildiğini unutmuştum. Biraz şaşkınlık, biraz merakla izlemeye başladım onu. Nitekim 10 dakika sonra ilk kurbanları göründü ufukta. Kalkıp giden 13-14 yaşlarındaki bir delikanlı grubundan tongaya düştüğünün farkında olmayan ikisi yanımızdan geçerken hanım kızımızdan makas almadan edemediler. Bizimki de kızarmış yanaklar, hafif ıslak dudaklar ve mahcup gözlerle bana bakarak başarısını paylaşmamı bekledi. Yüzünde çok tanıdık bir ifade gördüm. Birden aklım eskilere gitti. Üniversite yıllarında tanıdığım kimi kızlara. Kazık kadar olmuş o koca koca kızlar, cilve olsun hep küçük kız sesiyle konuşuyorlardı. Boyun bükerler, parmak çıtırdatırlar, yerli yersiz başlarını omuzlarına koyarak "Ama biliyor musun, ben sana çok küstüm" gibi sözlerle manasız sitemlerde bulunurlardı. Bıcır bıcırdılar, seslerine ergenlik boğukluğu verir, soluğu tıkanmış çocuklar gibi kesik kesik konuşur, nameli nameli cilveleşir, oranıza buranıza sokulur, çok küsmüş gibi yaparak dudak büzer, akıllarına kalan bütün çocuksuluk numaralı ne kadar şirin ve sevimli olduklarını göstermeye çalışırlardı. Ne zaman onlardan biri yanıma gelse hep yaradan asılıp bir tane patlatmak gelirdi içimden. Çok sevimli olduklarını sanırlardı. Haksız da sayılmazlardı. Çünkü bunları sevimli bulanlar çoktu. İşin acıklısı birçoğu kısa boylu olduğu için bu sesle konuşmaya hem haklarının olduğunu sanır, hem de sanki böyle yaparak daha büyümenin tamamlamadıklarını, henüz küçük bir kız çocuğu olduklarını söylemeye çalışırlardı. Ya da biraz daha kötü niyetli bir söyleyişle hayatları boyunca artık bu boyda kalacaklarını unutmaya ve unutturmaya çalışıyorlardı diyelim. Yardıma muhtaç küçük kız çocuğu numarası, cüce lolitalar. Demek yine de her zaman sonuç veriyordu bu numaralar. Ne de olsa klasikler ölmez. Elbette o kadar kızın bir bildiği vardı canım. Şu yaşımda hala bekar olduğuma bakılırsa fazla ileri geri konuşmamam da yarar var. Nitekim ileriki yıllarda da rastladım böylelerine. Bir aralar bir moda gibi yaygınlaşmıştı bu. Bilirsiniz, moda kadınlar içindir. Etraf çocuk gibi bıcır bıcır konuşan kazık kadar kadınlardan geçiniyordu. Bir tarihte o zamanki sevgilimle gittiğimiz bir tatil yerinde yıllardır görmediğim eski bir arkadaşıma rastlamıştım. Ailecek gelmişlerdi. Yanında kocası ve kız kardeşi vardı. Onun kız kardeşi de aynı böyleydi. Kısacık kesmiş parlak kızıl saçları, kendinden kırmızı hokka dudağı, koca koca açılmış gözleri, iri puantiye mini mini bikinisiyle dünyaya ilk kez adım atıyormuş gibi masum bir hayretle geziyor, her şeye şaşırıyor, her şeyden çabuk heyecanlanıyor, her şeye çarçabuk seviniyor. Böylelikle ona ay tutulmasının nedenlerini anlatan herhangi bir erkek kendini onun yanında bir dahi sanabiliyordu. Kısa zamanda oradaki bütün erkekler kızın peşine düştüler tabii. Oysa hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ormanda kaybolmuş küçük kız şaşkınlığıyla seke seke geziyordu. Küçük, cazip, seksi kız diye ardından hafifçe gülüşüyorduk kendi aramızda. Benim o kadar gülmemem gerekiyormuş meğer. Çünkü bir hafta sonraydı ki ansızın rahatsızlanarak denizden erken döndüğüm bir öğle sonrasında onu yatağımda sevgilimle yakaladım. Hayatta en zor topladığım valizlerden biridir. Öldürücü bir yazdı. Nereden de hatırladım şimdi. Üstelik unutmaya çalışmak onca yılımı almışken. Ben söylemiştim. Bu kızın bana hiç iyi şeyler hatırlatmayacağı. Yemeği bitince yeniden ayaklandık. Oturmadan önce söz verdiğim gibi diğer katları da gezecektik. Birden akşamdan önce eve dönemeyecekmişiz. Hatta artık hiç dönemeyecekmişiz gibi, buradan hiç çıkamayacakmışız gibi, hayatımın geri kalanını burada geçirecekmişim gibi derin bir yeise kapıldım. Bakın, yeis sözcüğünü de yıllardır kullanmıyordum. Kısmet bugüneymiş. Elimden tutmuş, referansa benzer adımlarla biraz önümden yürüyordu. Çok mutluydu. Çocukluğa ait bir mutluluk değildi bu. Belli ki bütün hayatı boyunca mutlu kalacaktı. Daha yeni gezmeye başlamıştık. İkinci mağazanın önündeydik ki Tude çekingen bir sesle, "Galiba tuvaletim geldi," dedi. "Çişin mi?" dedim. Evet anlamına başını salladı. Evden çıkarken iki defa yapmıştım ama kola içtim ya, ondan oldu galiba. Biraz mahcup olmuş bir tonda söyledi bunları. Belli ki çişi kakayı kendi kutu bebeği bedeni hiç yakıştıramayan cici çocuklardandı. Huzursuz olmasın diye, "Bu çok doğal bir şey Tuğteciğim. Tuvaleti arayalım," dedim. "Ben biliyorum," dedi. "Şu önünde mavi gömlekli oğlanın durduğu ayakkabıcının hemen yanında." "Ben burada mavi gömlekli oğlan da ayakkabıcı da göremiyorum," dedim. "Buradan görünmüyor zaten," dedi. "Şu köşeyi dönünce ben gelirken görmüştüm." Duraladım. "Gelirken görülen mavi gömlekli oğlan. Hanım kızımızın tuhaf bir dikkati vardı doğrusu. Mavi gömlekli oğlan şimdiye gitmiştir herhalde Tude," dedim. "Bir dahaki sefere başka bir işaret noktası bulmalısın kendine." Çocuk için biraz fazla manidar kaçtığını düşünüyordum söylediklerimin. Oysa oralı bile olmadı. "Yo, hayır, sanki o mağazada çalışan biriymiş gibi duruyordu," dedi. Şaşırma sırası hiç ona geçmiyordu. "Şimdi şu yaşıma geldim, o mağazanın önünde, orada çalışan biri gibi durmanın nasıl bir şey olduğunu hala bilmem. Demek bu tür dikkatler bu yaşta gelişiyor," dedim içimden. "Ben boşuna evde kalmamışım." Tude'nin kılavuzunda tuvaleti bulduk. Yanındaki ayakkabıcı dükkanında da tabii. Tude söylediklerini doğrulamak için vitrinden içeri bakıp tezgahın ardında duran mavi gömlekli oğlanı gösterdi bana. "Bakın, orada işte. Ben dememiş miydim?" Vitrin önde lüzumundan fazla kaldı ve tabii baktığı ayakkabılar değildi. Kollarımı kavuşturmuş yüzüne bakıyordum. Onu kışkırtmak için "güzel çocukmuş," dedim. "Evet," dedi. "İntikam ateşindeki Juan'a benziyor. Gelişmemiş Güney Amerika entrikalarını gelişmemiş oturma odalarımıza taşıyan o manasız ve maraz pembe dizilerin birinden söz ediyor olmalıydı." "İnanın, sahiden çok benziyor," dedi. "Bunu daha önce ona söyleyen bir kız olmuş mudur acaba?" "Aynı kışkırtıcılıkla zannetmem," dedim. "Ama istersen eksen olabilirsin." "Bilmem ki," dedi. "Doğru olur mu ki? Hem çekinirim ben." İyice sinirlenmiştim artık. Bu kadar fedakarlığımın üzerine bir de vitrin önlerine dikelip kızımızın platonik cilveleşmesini seyredemezdim. Şu an içinde bulunduğu ulvi duygulara biraz hürmetsizlik olacaktı ama sormadan edemedim. "Senin çişin yok muydu Tude?" İncinmiş nazarlarla yüzüme baktıktan sonra boynu bükerek önüme düştü, tuvalete girdik. Tabii bilemezdim, başlangıçta bana doğal sıradan bir beden ihtiyacı gibi gözüken bu tuvalet ihtiyacının başıma nasıl bela alacağını. Tude'nin benim ömür boyu sinir olduğum o 15 dakikada bir çişi gelen sidikli kızlardan biri çıkacağını ve bende kaldığı 15 gün içinde en az 5.000 kere çok çeşitli yerlerde, çok çeşitli tuvaletleri ziyaret etmek durumunda kalarak sayesinde İstanbul'un bütün tuvaletleriyle tanışacağımı elbette bilemezdim. Şu ufacık kızın nasıl olup da bu kadar işleyebildiğine her seferin hayret etmeden geçemedim. Okulda ifrit olduğum böyle kızlar vardı. Genellikle hep ikili olarak gezer, her teneffüste kol kola girerek büyük bir iş yapıyormuş edası da işemeye giderlerdi. Giderken ya aralarının açık olduğu ya da küs oldukları bir diğer ikilinin tam yanından geçerken de yüksek sesle laf çarpar, nispet yapar, omuz silker, saç atar, arkadaşlarından da manalı bir biçimde görüşürlerdi. İleride kopacak büyük bir kavgada tek tek hesapları sorulacak ayrıntılardı bunlar. Hepsinin defterini büyük bir titizlikle tutar, sürekli diğerlerini bozum etmek, mosmor etmek, ağzının payını vermek üzere bir hayat kurarlardı. O zaman da bütün bunları pek zavallıca bulur, bütün bu numaralara tenezzül etmez, bu yüzden de pek sevilmez ve yalnızlık çekerdim. Ukala ve kendini beğenmiş bulurlardı beni. Hiç dedikodu yapmadığım ve iyi sır sakladığım için güvenilirliğim keşfedilir, birbirleriyle küstükleri mutsuz ve kötü günlerinin dostu olurdum. Diğer zamanlarda zaten gene birbirleriyle uğraşır, bana gerek duymazlardı. Tanrım, düşünüyorum da ne çok iş yerlerdi. Flört etmenin bu kadar ulu orta olmadığı benim için gençlik yıllarımda, sevgililerin gözlerden uzak pastanelerde buluşma modası vardı. Kıyı bucak masalarda birbirlerinin ağzının içine düşerek fısır fısır konuşurlardı. Kız ikide bir çantasının büyük bir çalını omzuna atar tuvalete giderdi. Hep düşünürdüm, yanlarındaki erkek bu kızların bu kadar işemesinden hiç mi kuşkulanmaz diye. Beni en çok o çantanın omuza atılmasındaki çalım sinirlendiriyordu galiba. Yapılan işe yersiz bir üslup kazandırma gayreti görüyordum bu harekette. Bedenin pek romantik bulmadıkları doğal işlevlerini akılları sıra kadınsı bir zarafetle unutturmaya, mazur göstermeye çalışıyorlardı. Düpedüz sahtekarlıktı yaptıkları. Saat 15 olduğunda önceden konuşup kararlaştırdığımız gibi televizyonu olan bir kafede oturduk. Tuğbe her gün sürekli seyrettiği Brezilya mı, Meksika mı her neyse işte o okyanus aşıp birdenbire hayatımıza giriveren ülke dizilerinden birini seyredecekti. O dizisini seyrederken ben mümkün olduğu kadar televizyona uzak bir masada biraz olsun yalnız kalacak, gelen geçene bakacaktım. Televizyona yakın bir masa bakınıp bulup oturduktan ve ardından kolasını ve kızarmış patatesini söyledikten sonra tam kendime kıyıda köşede bir yer bakınıyordum ki televizyonun çevresini sarmış bol kadınlı masalardan birinde kızıyla birlikte mahzun mahzun oturan, gözleri televizyona dikili Berin'i gördüm. O beni görmemişti. Bense onun yanında görünüyordum. Birdenbire içim cız etti. Ona seslenip seslenmemek arasında gittim geldim, sonra vazgeçtim, çekindim. O beni görsün, eğer konuşmak istiyorsa o konuşsun istedim. Masa değiştirmekten en azından bir süre için vazgeçtim. Tude'nin yanına yerleşip kendime bir kahve söyledim. Hiç olmazsa burada fincanla veriyorlardı kahveyi. Az sonra dizi başlamış, Tude beni ve dünyayı unutmuştu. Diğer masalarda kendinden geçmiş bir halde televizyon seyreden kadınlarla birlikte bambaşka bir halkanın, ekranın merkez olduğu apayrı bir gezegenin parçası oluvermişti bir anda. Birden bu dairenin dışında bırakılmış hissettim kendimi. Herkesin ortasında bir yabancı gibiydim. Buranın da dışına sürülmüştüm, burada da yerim yoktu benim. Allah'tan yabancısı olmadığım bir duyguydu bu. Bununla nasıl baş etmem gerektiğini yıllar öğretmişti bana. Yalnızca öğrenmiştim. Berin de diğer kadınlar gibi kendini ekrana kaptırmıştı. Çevresine bakmıyordu bile. Yanındaki kızı olmalıydı, daha çok mahzunluğuyla andırıyordu annesini. Kaç yıl olmuştu görmeyeli, koca kızı olmuş. İçime hüzün çöktü, boğazım düğümlendi. Berin, ortaokul ve lisede sınıf arkadaşımdı benim. Sonraki yıllarda da sürdü arkadaşlığımız. Aşağı yukarı aynı yaşlardaydık. En fazla bir ya da iki yaş büyüktü benden ama şimdi karşımda koca kadın gibi duruyordu. Onu görür görmez neredeyse hayvani bir içgüdüyle bu kıyaslamayı yapmış, duyguların yönlendirilmeden en ham halleriyle yaşandığı o kısacık zaman parçası içinde ondan daha genç kalmış olmanın içimde parlayan sevincini duymuş, kendimi yakalamıştım. Oysa çok üzüntülü günler yaşamıştı Berin. Yıllar ona insaflı davranmamış, ağır acılar yaşamış, yaralar almış, hasar görmüştü. Berin de her teneffüs çişe giden kızlardandı. Sıra arkadaşı şu Selma ile kol kola girer, bacaklarını bitiştire bitiştire merdiven basamaklarını hızla inerek her teneffüs bir gayret tuvalete koştururlardı. Biz her seferinde bilmiyormuş gibi önlerini keser, lafa tutmaya çalışır, nereye gidiyorsunuz falan diye onları oyalamayı denerdik. Telaşlarını saklamaya bile çalışmadan Şuşu'ya gidiyoruz diye biz hışımla yararak yollarına devam ederlerdi. Şuşu, Selma adı da oradan kalmadır. Şakanın ölçüsünü biraz fazla kaçırdığımız bir gün, 5 yıldır karpuz bile yiyemiyorum, daha ne istiyorsunuz benden diye hüngür hüngür ağlamaya başlayınca onun için üzüldük ve o günden sonra kimse Şuşu Selma'ya Şuşusundan ötürü takılmayı pek göze alamadı. Behr'in şanssızlığıyla ünlüydü. Daha o sıralarda hemen her gün şanssızlığını kanıtlayacak olayları bir bir gözlerimizin önüne sermeyi kendi vazife bellemişti. Sürekli olarak kendi şanssızlığının deneylerine bizi de gözlemci olarak katılmaya zorlardı. Kimsenin kendinden daha şanssız olduğunu kabul edemezdi Behr'in. Bunun hakları yoktu. Böyle bir şey iddia etmek düpedüz ona karşı ayıp demekti. Çünkü ne anlatırsanız anlatın, o her seferinde "o da bir şey mi?" diyerek kendi başına gelmiş, çok daha büyük bir şanssızlık olayı anlatırdı. Yazılı sınavlarda kimse kopya çekmesin yan yana oturanları A, B, C diye 3 gruba ayırırdı hocalarımız. Berin şansını denemek için, daha doğrusu şanssızlığını kanıtlamak için yanındaki arkadaşlarıyla her seferinde yer değiştirir ve önceden duyurduğu koca kitapta çalışmadığı tek yer olan bölüme ilişkin sorular hiç sekmeden her seferinde onun grubuna çıkardı. Sınavdan sonra sınıfın kapısında bekler, gözlerini koca koca açarak içeriden her çıkana "Gördünüz mü?" derdi. "Gördünüz mü? Ben size söylemiştim. Bendeki şansı gördünüz değil mi?" Bizden tek bir şey istiyordu Berrin, onun ne kadar şanssız bir insan olduğunu artık kabullenmemiz. Ama kabul edin ki kadınlar böyle bir şey kolay kolay başkalarına kaptırmak istemezler. Bu yüzden hala Berrin'in şanssızlık rekorlara inatla direnenler çıkıyordu aramızda. Edebiyat dersinde sözlü sınavına kaldırıldığı bir gün hoca Berrin'den, "Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez. Baran yerine dürrü güher yağsa semadan." mısralarını açıklamasını isteyince Berrin, "Açıklamaya ne gerek var hocam? Bu sözlerin canlı bir örneği karşınızda duruyor." dediği için hocayı da çok güldürmüş ve onu almıştı. Belki de şanssızlığından ötürü aldığı tek ödül buydu. O günden sonra edebiyat hocası sürekli olarak kimsenin bilemediği soruları, "Şimdi de sen söyle bakalım, bir baht Berrin," diye Berrin'e sorar olmuş. Verdiği o onu kızın burnundan fitil fitil getirdi yetmiyormuş gibi bir de kızın adını bir baht Berrin'e çıkarmıştı ki Berrin bundan yana pek bir şikayeti olduğu söylenemezdi. Sonuçta bunca zamandır yapmak istediğini yetkili bir ağızdan onaylatmış oluyordu en azından. Ben de şiirdeki baran sözcüğünden yola çıkarak artist adına benzesin diye kızın adını Berrin Baran'a çıkartmıştım. Şimdi bile gerçek soyadını değil, Baran'ı hatırlıyorum. Ne ayıp. Berrin'in şanssızlıkları bununla bitmiyordu. Keşke bitseydi. Hemen her flört ettiği erkek bir süre sonra Berrin'i bırakıyor, Berrin'in yakın bir arkadaşıyla çıkmaya başlıyordu. Berrin her seferinde danteli mendillerle kanlı gözyaşları döküyordu. Üstelik Berrin bu kızların birçoğundan çok daha güzeldi, daha akıllıydı, daha espriliydi. Ama kim erkeklerin ne istediğini tam olarak bilebilirdi ki? İlk sevgilisini Şuşu Selma almıştı elinden. Artık işe beraber gitmiyorlardı. Ben o yakın arkadaşlardan biri olmamak konusunda kararlıydım ve öyle kaldım. Berrin liseden sonra çok daha hoş bir insan oldu. Lise sıralarında başına bela olan ve her önüne geleni sıktırdığı sivilcelerinden de kurtulmuştu. Başkalaştı, olgunlaştı. Sokakta gördüğü zaman "Aman ne güzel kadın" demezsiniz belki ama baktıkça güzelliği ortaya çıkan kadınlar vardır. Daha çok saklı güzellikleri olan, güzellikleri çalışılmış kadınlardır bunlar. Sizden zaman ve dikkat isterler. Bir kere de çarpmazlar ama demlendikçe görülürler. Berrin de bu kadınlardandı. Biraz kendimi de öyle bulurum. Belki bu yüzden yakınlık duyarım onun bu yanına. Erken evlendi. Daha üniversitede öğrenciydik. Çılgın gibi aşık olmuştu kocasına. Üniversiteyi bitirdiğinde ise anne olmuştu. Kocasının ayrılmak üzere olan evsiz ve işsiz kalmış bir arkadaşı geçici bir süre için iş ve ev bulana kadar Berrin'in evine sığındı. Kocasından ayrılmakta kararlı olduğu için ailesi kabul etmemişti kızı. Çaresiz kalsın ve sonunda kocasına dönsün istiyorlardı. Berrin ise bir anne gibi baktı ona. Zor günlerinde yaralarını sardı, omuz verdi, sahip çıktı. O geçici bir süre sona erdiğinde kız sahiden kendi evine çıktı ama beraberinde Berrin'in kocasını da götürmüştü. Aralarında karşı koyamadıkları bir tutku olduğunu söylüyor ve Berrin'den anlayış bekliyorlardı. Arkalarında bıraktıkları mektubu birlikte imzalamışlardı. Uğradığı bu ağır ihanetin hasarı kolay giderilemezdi. Berrin'in kendini toplaması çok zaman aldı. Kahrolmuştu. Ölecek kadar acı çekiyordu. Canı yanıyordu. Kavruluyordu. Acıya tanıklık etmenin el kol bağlayan, kahır veren çaresizini duyuyorduk ona baktıkça. Onu oyalayamıyorduk. Nitekim günün birinde onu bizden çok daha iyi oyalayacak, kendinden 7-8 yaş küçük bir delikanlıya yıldırım aşkıyla tutulunca hepimiz sevinç çığlıkları atmıştık. Hayat kazanmıştı. Bir kere daha hayat kazanmıştı. Birkaç ay sonra yıldırım nikahıyla evlendiler. Oğlanın 7-8 yaş daha küçük olmasına ötürü huzursuzluk duyan Berrin ailesine çıkışıyordu. Oğlanın ailesi bir şey demiyor da "Size ne oluyor?" diyordu, gülüşüyorduk. Berrin mutluydu. Çok mutluydu. Berrin kızına gerçek babasından bile çok daha iyi bakıyordu oğlan. Berrin'e sahiden çok aşıktı. "Bu kızı çok üzmüşler, yaralarını ben saracağım," diyordu. Gözlerimiz yaşarıyor. Berrin yılların şanssızlığını nihayet yeniyor diye seviniyorduk. Bu ikinci kocanın günün birinde Berrin'in kendinden 7-8 yaş küçük olup onun kadar şanssız olmayan kız kardeşi Zerrin'le büyük bir aşk yaşamaya başlamasıyla her şey sona erdi. Bu kez sahiden sona erdi, geri gelmemecesine sonsuza kadar. Berrin hem kız kardeşinden hem kocasından oldu. Berrin'den boşanan damat alelacele Zerrin'le evlendi ve birlikte İngiltere'ye giderek oraya yerleştiler. Yani Berrin'in yıllardır en çok gitmek istediği yere. Berrin o günlerde intihar etmediyse eğer kızı yüzündendi. Bunu herkes biliyordu. Sürekli ilaçlarla uyutuluyordu. İki ilaç arasındaki berraklık zamanlarındaysa çıplak bir yara gibi geziyordu. Artık okul sıralarında gülüştüğümüz bir şaka olmaktan çıkmıştı kızın şanssızlığı. Başına gelenlerden utanıyordu. Daha kötüsü kendini suçluyordu. Lanetli biri gibi hissediyordu kendini ve ona kimse yardım edemiyordu. Belki de o günlerde kimse edemezdi. Bizim de kelimelerimiz tükenmişti. Böyle bir durumda ne söyleyebilirdi ki zaten? Hepimiz de ilişkisini kesti, kendine kapandı, kabuğuna çekildi. İlk zamanlar yalnızlığa ihtiyacı var belki diye düşünüyorduk. Sonra anladık ki kendi yeni bir hayat kurmak istiyor. Bizim olmadığımız bir hayat, tanıksız bir hayat. Başına gelen felaketlere tanık olmuş insanların olmadığı uzak bir hayat. Herkes sessiz bir saygı gösterdi bu kapalı kararına. Soruları birkaç kez telefon ettim ama anlamıştım, beni de istemiyordu artık. Dolayısıyla şimdi bir rastlantı sonucu burada karşılaştık diye kalkıp yanına gidemezdim. Hem galiba buna gücüm de yoktu benim. Hayat okul şakaları kadar eğlenceli değildi. Gözcüyle onu izliyordum. Çok çökmüştü Berin. Olduğundan yaşlı gösteriyordu. Canlılığını yitirmişti. Işıkları sönmüş, mat bir kadın olmuştu. Belli kendinden caymıştı. Bırakmıştı kendini. Yüzüne derin bir keder duygusuyla seyrediyordu. Aptal bir aşkın anlatıldığı o vıcık vıcık diziyi. Yüreğimi burktu bu. Bütün öyküsünü bildiğim için kendini kaptırdığı o ahmak kutunun ekranında kurabileceği hülyaları tahmin etmek acı verdi bana. Birdenbire kendimi gizce onu gözetliyormuşum, hakkım olmayan bir biçimde mahremiyetine giriyormuşum gibi hissettim. Hepimizin hikayesini bırakarak kaçmıştı. Her davranışı bizde bıraktığı hikayesi de anlamlanıyordu elbet. Bu yüzden belki de kaçmakta haklıydı. O pırıl pırıl zeki, esprili, hoş kıza ne olmuştu böyle? Erkekler yalnızca beraber olduklarında değil, ayrıldıklarında da eksiltiyorlardı kadınları. Belki de şu ahmak dizide bizim aptalca bulduğumuz o ucuz ihanetlerin, sıradan entrikaların, gözü kara aşkların ve intikamların dünyasında bizden çok daha derin bir gerçekliğin ayırdına varıyordu yaşadığı pahalı deneyimlerde. Belki de bütün bu kadınlar bizim gibi okumuş ve bilmiş kadınların hiçbir zaman bilemediği bir başka boyutunu paylaşıyorlardı gündelik hayatın. Erkekler de aşk da evlilik de zordu Allah'ım. Birdenbire evde kalmış olmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını bencil bir sevinçle bir kez daha içimde duydum. Evlenmeyince hayatında hiç erkek olmuyor değildi tabii. Bu acı gerçeği anımsar anımsamaz duyduğum sevinç de yarım kaldı. Belki ben de hazır değildim Berin'i görmeye. İster istemez bütün geçmiş yeniden dirilecek, ikimizin de üstüne gelecekti. Onun yanında iyice ağırlaşacaktım. Hayat yeniden zor gelecekti bana. Herkes kendi sorunlarının altını yeterince boğuluyordu zaten. Tude'nin sesiyle daldım, derinliklerden uyandım. Ay, en heyecanlı yerinde bıraktılar, görüyor musun? Kalkalım mı dedim Tude'ye. Ne anlama geldiğini bilemediğim bir biçimde içini çekti. Berin'le kızı dizi biter bitmez bizden önce davranmış, ayaklanmış, gitmeye hazırlanıyorlardı. Beni görmemişti. Arkalarından içimde ince bir sızıyla baka kaldım. Omuzları çökmüş, ufalmıştı sanki. Yürürken bir ayağı aksıyor muydu? Yoksa bana mı öyle gelmişti? Tanrım, yoksa böyle bir şey de mi geldi bu kızın başına? Bir kaza falan geçirdi. Sakat mı kaldı acaba? Keşke konuşsaydım. Ama çoktan uzaklaşıp gittiler. Onların ardından biz de toparlanıp kalktık. Yürürken dönüp Tude'ye baktım. Büyüdüğünde bir Berin olmayacağını şimdiden kesin gözüyle bakılabilirdi ama. Bir Zerrin olmayacağını kim garanti verirdi? O hırsa kızın elini azıcık sert çekiştirivermiştim. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 45.